Ayrım 38, sayfa 376. Bu maksatla da önce kafasındaki darmadağınık bilgi, fikir ve öğütleri derleyip toparladı. Onları benim çocukluğumu ve ergenliğimi yönetecek bir bilimsel kurum oluşturacak biçimde sıraladı. Ben babamın son şansıydım. Ağabeyim Bobby tümüyle, benimse yaptığı ince hesaba göre 1/4'ümü yitirmişti. Yani benim için attığı ilk 3 önemli zarda peydahlanışım, burnum ve adım kaybetmişti. Geriye tek bir atış kalıyordu ve babam da amcam Toby'nin ateşli silahlar kuramına verdiği ciddiyetle kendini bu konuya vakfetti. İkisinin arasındaki yegane fark, amcam Toby'nin ateşli silahlar hakkındaki tüm bilgisini Nicholas Tartaglia'dan almış olmasıydı. Oysa babam, projesinin ipliklerini tek tek kendi beyninde dokumakta ya da her bir ipliği kendisinden önce dokumuş dokumacılar ya da koca karıların ipliklerinden eğirip bükmekteydi. Her iki yöntem de aynı oranda zahmetliydi. 3 yıl ya da biraz daha uzun bir süre sonunda babam yapıtının neredeyse yarısını tamamladı. Tüm yazarlar gibi çeşitli hayal kırıklıklarıyla karşılaşmıştı. Söylemek istediğini öyle küçültmesi gerektiğini düşünüyordu ki sonunda ciltlenip dürüldüğünde annemin iğnedenliğine sığabilmeliydi. Yoruldukça elimizin altındaki madde büyüyor, hiç kimse bu konuyu bir cep kitabına sığdıracağım demeye kalkışmasın. Babam kendi işini adamıştı, evet, ve kılı kırk yaran bir dikkatle adım adım ilerlemekteydi. Her ne kadar aynı kutsallıkta bir ilke uğruna olmasa da, Benevento Başpiskoposu John della Casse'nin Giovanni della Casa 1503-1556 Il Galateo 1558 adlı yapıtın yazarı. Kitap, Rönesans döneminde görgü kuralları üzerine yazılmış en ünlü risalelerden biridir. Yaşamının 40 yılını verdiği ve sonunda ortaya çıktığında eni boyu ya da kapsamı Ryder Ruznamesi'nin William Ryder tarafından yayımlanmış 18. yüzyıl ruznamesi. Yarısı kadar bile olmayan Galata'yı yazarken gösterdiği tedbir ve özeni göstermekteydi. Bu kutsal zatım bunu nasıl başardığını aklım bir türlü ermemiştir. Çünkü zamanının büyük bölümünü sakallarını tarayarak ya da papazla domino oynayarak geçirmiş olsa gerek. Her neyse, sırrını asla bir ölümlüye faş etmemiştir. O halde dünyayı açıklamak gerekir. Özellikle de karnını doyurmak için değil de ünlü olmak için yazmaya soyunanları gayrete getirmek amacıyla. Benevento Başpiskoposu John della Casse'nin anısını Galeata'sı bir yana en derin saygılarımla selamlıyorum. Eğer sıradan bir yazıcı olsaydı efendim, sınırlı bir zekaya, hantal bir yapıya, kabız bir kafaya sahip olsaydı, bana sorarsanız kendisi Galatasıyla birlikte Metusullah kadar yaş yaşasın umurumda olmazdı. Ve bu konu bir parantez açıp da açıklamaya bile değmezdi. Ama durum bunun tam tersiydi. John della Casse bir dahiydi, üretken bir hayal gücüne sahipti. Ama doğanın ona bahşetmiş olduğu bütün bu niteliklere rağmen, ki Galatasını yazması için ona isim vermiş olmaları gerekir. Evet, bütün bunlara rağmen bir yaz günü boyunca 1,5 satırdan fazla yazamamak gibi bir iktidarsızlığı vardı. Bu tıkanıklığa Hazret'in saplantılı bir fikri yol açmaktaydı. Fikir şuydu: ne zaman bir Hristiyan kitap yazmaya kalkışsa eğlenmek için değil ama ve fakat kitabını bastırıp fikirlerini dünyaya duyurmak konusundaki halisane bir niyet ve amaçla da hareket etse aklına gelen ilk fikirler mutlaka şeytanın kışkırttığı fikirler olurdu. Sıradan yazarların durumu buydu ama muhterem bir kişilik, hele ki kilisede ya da devlette yüksek makam sahibi ise, yazarlığa soyunur da kalemi eline alır almaz, diyordu Sayın Başpiskopos, cehennemin tüm zebanileri işi gücü bırakır, onun aklını çelmek üzere deliklerden dışarı fırlarlardı. Bu onlar için tam bir cadılar bayramıydı. Her düşüncede ister ilk olsun isterse son aldatıcı bir yan vardı. Her ne kadar görünüşte güzel ve iyi olsa da hepsi birdi. Hayal gücümüze kendini hangi biçim ya da renkte sunarsa sunsun art niyet vardı işin içinde. Dolayısıyla derhal savuşturulması gerekirdi. Bu yüzden bir yazarın yaşamı, kendisi aksini iddia etse de, bir uyumluluk değil, savaş haliydi. Yazarın durumu dünya üzerindeki tüm askerlerin durumundan farklı değildi. İkisi de sınavı başarabilmek için zekalarından çok direnme güçlerine güvenmek zorundaydılar. Babam, Benevento Başpiskoposu John de la Casse'nin bu görüşünden ziyadesiyle hoşnut kalmıştı ve eminim, eğer inancını biraz sarsmış olmasa, bunu ilk düşünen olmak adına Şendi Malikanesi'nin en verimli 10 dönümünü seve seve gözden çıkarırdı. Babamın şeytana ne kadar inandığını onun dinsel görüşlerinden söz etmeye başladığımızda göreceğiz. Şimdilik şu kadarını belirtelim. Başpiskoposun bu kuramını doğrudan sahiplenemediği için onun alegorisiyle yetinmekteydi. Genellikle de hele ki kalemi biraz geri geri gitmeye başladığında John de la Casse'nin parabolik kıssası altında yatan anlam, bilgi ve hakikatin şiirsel bir kurmaca ya da antik çağın gizemli bir anlatısı kadar derin olduğunu söylerdi babam. Eğitimin tarafgirliği, derdi babam, şeytanın ta kendisidir. Ve bu şeytancıkların pek çoğunu analarımızın sütüyle birlikte yutarız. Tümü şeytandır. Onların etkisi altındayızdır hep, kardeşim Toby, tüm kafa yorumlarımız ve akıl yürütmelerimiz esnasında. Bu teklifsiz misafirler kafasının içinde böyle cirit atarken, onlara uysalca boyun eğdiğine göre, insan aptal değil de nedir? Ha, kendi kitabı ne mi olacaktı? Hiçbir şey, diye eklerdi babam. Kalemini hırsla fırlatıp atarak kız kurularıyla ebe kadın, her iki cinsten de gevezeliğinden başka bir şey değil. Babamın Tristrapediyası'nın bu denli yavaş ilerlemesini başka bir yoldan açıklamam mümkün değil. 3 küsür senedir, daha önce de belirtmiştim, kendini bu işe adamış ve yine kendi ifadesine göre yapıtını ancak yarılayabilmişti. Benim talihsizliğimse bütün bu süre boyunca annemin bakımına terk edilmiş olmamdı. Daha da kötüsü, bu gecikme nedeniyle babamın kendini kahredercesine vakfettiği kitabının 1. bölümünün daha şimdiden yararsız hale gelmesiydi. Ve her gün kitabın 1 ya da 2 sayfası geçerliliğini yitirmekteydi. Aramızdaki en akıllı kişilerin kendilerini böylece kandırmaları ve amaçlarımızın peşi sıra koştuğumuz bu fırtınalı macerada onları ardımızda bırakıp koşmaya devam etmemiz, babama göre insanı aklıyla gururlandığı için cezalandırmak üzere takdir edilmişti. Kısacası babam, var gücüyle direnmiş olmak için direnmekteydi ya da başka bir biçimde ifade edersek işinde çok yavaş ilerlemekteydi. Oysa ben çoktan büyümekteydim ve eğer o olay yaşanmamış olsaydı, söz konusu olay sırası geldiğinde ve terbiye kuralları el verdiği oranda okurada açıklanacaktır. Yürekten inanıyorum ki babamı çoktan aşmış ve onu bitirince toprağa gömülmek dışında hiçbir işe yaramayacak bir güneş saatini resmetmekle meşgul bir adam durumuna düşürmüş olurdum. 17. bölüm. Önemli değildi. 2 damla kanım dahi akmamıştı. Doktor kapı komşumuz olsa dahi çağırmaya değmezdi. Benim bir kaza sonucu başıma geleni pek çokları kendi iradeleriyle yaşıyorlar. Doktor Sulop olup biteni iyice abarttı. Bazıları şöhretlerini pireleri deve yapma sanatına borçludurlar. İşte ben de halen bugün 10 Ağustos 1761 böyle bir adamın şöhret merakının bedelini ödemekteydim. Ah, bu dünyada olup bitenleri bir bilseler, taşların bile yürekleri sızlar. Oda hizmetçisi yatağın altına bırakmamıştı. Beceremez misin, küçük bey, dedi Suzan'a. Bir eliyle pencereyi yukarı kaldırıp öbür eliyle pencere kenarındaki kerevete geçmem için bana yardım ederken. Gerçekten yapamaz mısın canım, bir kerecik denesen. Misin? 5 yaşındaydım. Suzan'la bizim ailede hiçbir şeyin doğru dürüst kalkmadığını ya da inmediğini akıl edememişti. Giyotin pencere şimşek hızıyla iniverdi üzerimize. Geriye hiçbir şey kalmadı diye haykırdı Suzan'a. Kaçmaktan, memleketime dönmekten başka ne yapabilirim ki? Ama amcam Toby'nin evi çok daha seveceğim bir sığınaktı. Suzan'la da oraya kaçtı. 18. bölüm. Suzan'la giyotin pencere kazasını ve benim katlime böyle diyordu, eşlik eden olayları anlatırken Trim'in yüzüne al bastı. Cinayete ilişkin tüm ayrıntılar bu olayda en az Suzan'a kadar kendisinin de suçlu olduğuna işaret etmekteydi. Ve eğer düşündükleri doğruysa amcam Toby'de dökülen kandan en az her ikisi kadar sorumlu olmalıydı Tanrı'nın huzurunda. Yani ne akıl ne de içgüdüleri, ikisi birlikte ya da ayrı ayrı, Suzanna'nın ayaklarını bu denli uygun bir sığınağa taşımış olamazdı. Olup biteni anlamasını okurun hayal gücünden beklemek abes olur. Bu önermelerden geçerli bir varsayıma varması için beynini kanatıncaya kadar çomaklaması gerekir. Şıp diye bulup çıkarması ise mümkün değil. Şimdiye dek hiçbir okurda böyle bir beyin görülmedi. Hem zaten onları neden böyle bir sınava ya da işkenceye sokayım? Mesele benim meselem. Olup biteni kendim açıklarım. 19. bölüm. Ne yazık ki, Trim dedi amcam Toby, elini onbaşının omzuna koyarak birlikte ortak yapıtlarını incelemekteydiler. Şu yeni tabyanın ağzına dikebileceğimiz bir çift sahra topumuz yok. Böylelikle saflarımızı tümüyle güvence altına alabilir ve o yönden gelecek saldırıyı karşılamış olurduk. Bana bir çift döktürüver Trim. Yarın sabahtan önce hazır ederim efendim, diye yanıtladı Trim. Trim'in yüreği neşeyle doldu. Amcam Toby'ye düzenlediği seferlerde gerekenleri sağlamak, aklına esen her şeyi temin edebilmek için elinden geleni yapardı. Efendisinin arzularını yerine getirmek uğruna gerekirse en son altınını havanda dövüp bir paderroya, taşları, demir parçacıklarını ve benzeri ateşlemekte kullanılan ağır çaplı top dönüştürürdü. Onbaşı şimdiye dek amcam Toby için yağmur borularının uçlarını kertip kurşundan hendekler imal ederek, kalay alışımından yapılma ustura bilek kalıplarını eriterek, 14. Lew gibi yedek parça bulmak için kilise damlarında dolanarak vesaire vesaire, bu sefere 8 yeni top, 3 demikul verin. Ağzı yaklaşık 4,5 inç çapında küçük top sağlamıştı. Amcam Toby'nin tabyası için 2 yeni parça istemesi üzerine de yeniden işe koyulduğunda elindeki kaynaklar kıt olduğundan çocuk odasının penceresindeki 2 kurşun ağırlığı sökmüş, ağırlıklar çıkarılınca bir işlevi kalmayan pervaz makaralarını da top arabalarından birine tekerlek olur diye almıştı. Trim daha önce amcam Toby'nin evindeki giyotin pencereleri her ne kadar aynı sırayı izleyerek değilse de sonuçta aynı biçimde sökmüştü. Bazı durumlarda kurşundan çok makaralara gerek duyuluyordu ama makaralar çıkarıldığında kurşunların bir anlamı kalmıyordu. O zaman kurşunlar da torbaya giriyordu. Bütün bunlardan çok önemli bir ders çıkarılabilir. Ama benim bunu yapmaya vaktim yok. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Bir kez yıkım başladığında işe nereden başlanılmış olursa olsun giyotin pencereler açısından sonuç felakettir. 20. bölüm. Bu top tüfek temini girişimi sırasında onbaşının hiçbir tedbir almadığı söylenemez. Ancak olup biteni kendine saklayıp da Suzanna'yı saldırıyı tek başına göğüslemeye bırakmış olması doğrusu gerçekten cesarete aykırı bir davranıştı. Onbaşı ister general olsun ister tren sürsün fark etmezdi. Maalesef böyle yapmıştı ve böyle yapmamış olsa o talihsizlik hiçbir zaman yaşanmayacaktı. En azından Suzanna'nın elleri sebep olmayacaktı buna diye düşünüyordu onbaşı. Siz olsanız ne yapardınız efendim? Onbaşı derhal Suzanna'nın arkasına saklanmamaya, tam tersine onun önüne geçmeye karar verdi ve bu kararı verir vermez de manevrayı amcam Toby'ye bütün açıklığıyla açıklamak üzere kararlı adımlarla salona doğru yürüdü. O sırada amcam Toby, Yorick'e Steenkirk Savaşı'nı ve Kont Solms'un Soms Bronfels Kontu Heinrich Maastricht 1636-1693 1692'de Steinkirk Savaşı'nda Fransızlara yenik düşen müttefik güçlerin komutanı. Yaya askerini durdurmak gibi garip bir karar aldığını, atlıları hareket kabiliyetleri olmayan bir alana sürdüğünü ve kralın komutanlarının tam karşıda olan bu komuttan ötürü savaşın kaybedildiğini anlatmaktaydı. Bazı ailelerde bazı durumlar bir sonra olacak olanla öyle bir uyum içindedir ki, bu durumları yaratmak için bir tiyatro yazarının müdahalesine hiç gerek yoktur. Antik çağ yazarlarından söz ediyorum elbette ki. Trim, masanın üzerine dümdüz bastırdığı işaret parmağının ve onu 90 derece kesen elinin kenarıyla öyle bir açı çiziverdi ki hikayesini anlatırken tüm azizler ve kutsal bakireler dinlemeye durdular ve hikaye anlatıldı, konuşma aşağıdaki gibi sürdü. 21. Bölüm. Bir kadının azap çektiğini görmektense diye haykırdı onbaşı, Susanna'nın öyküsünü tamamlarken ölümle cezalandırılmayı yeğlerim, suç benim de izninizle efendim, onun değil. Onbaşı Trim diye yanıtladı amcam Toby, takkesini çıkarıp masanın üzerine koyarak, eğer ortada bir hata varsa ve bu hata sizden beklenen bir hizmet nedeniyle işlenmişse, hiç kuşkusuz suç sizin değildir. Siz sadece emirleri yerine getirdiniz. Trim dedi Yorick, eğer Kont Soames, Steinkirk Savaşı'nda aynı şeyi yapmış olsaydı, bir süre onbaşıyı izledi, zira onbaşı ricat hareketi esnasında bir süvarinin altında kalmıştı, sizleri kurtarmış olurdu. Kurtarmak ha diye haykırdı Trim, Yorick'in sözünü kesip cümleyi kendi üslubunca tamamlayarak. Beş taburu kurtardı izninizle efendim, evet hem de hepsini. Katsın ki, Gowron Baronu John Cats 1661-1707, Steinkirk'te Liva kumandanı olarak savaşmış, yaralanmış, alayı önemli kayıplar vermiştir. Mackay için bakınız 4. kitap 3. bölüm not 1. Angus Kontu James Douglas 1671-1692 Steinkirk Savaşı'nda ölmüştür. Sir Charles Graham İskoç-Hollandalı karışımı bir alaya komuta etmekteydi. Leven'in alayı ise Leven Kontu David Melville'in 1660-1728 komutasındaki alaydı diye sözünü sürdürdü, sağ elinin işaret parmağını sol elinin işaret parmağı üzerinde şaklatarak ve saymaya devam ederek. Cuts'ın taburu 1, Mackay'ın taburu 2, Angus'unki 3, Graham'ınki 4 ve bir de Leven'inki. Hepsini kuşbaşı doğradılar. İngiliz muhafız alayı da öyle. Onlara yardım etmek için ileri atılan sağ kanattaki alaylar olmazsa, hem de düşman ateşine karşı yiğitçe yürüyen, hepsi cennete gidecekler bu yüzden, diye ekledi Trim. Trim haklı dedi amcam Toby, Yorick'e dönüp başını sallayarak, hem de çok haklı. Kondum böyle dümdüz bir arazide, Fransızın çitler, cesetler, hendekler devrilmiş ağaçlarla savaşı engelli koşu haline getirdikleri böyle bir arazide, her zaman böyle yaparlar zaten, atlıları öne sürmesi bir hataydı. Kont Soames bizi öne sürmeliydi. Biz tüfek tüfeğe savaşırdık onları kurtarmak için. Ata gelince yapılabilecek pek bir şey yoktu. Zaten bir sonraki seferde London'de daha fazla acı çekmesin diye ayağından vurdular onu, diye sözünü sürdürdü onbaşı. Zavallı Trim o savaşta yaralandı dedi amcam Toby. Bütün bunların sorumlusu, izninizle efendim, Kont Soames'dur. Eğer onlara Steinkirk'te gereken dersi vermiş olsaydık, London'de boşuna savaşmazdık. Sanmıyorum Trim dedi amcam Toby. Her ne kadar fundalıkları siper almayı iyi bilseler de ya da anında bir hendek kazıp ardına sinmek gibi bir marifetleri olsa da, bu Fransızlar öyle bir millettir ki oradan ya da buradan zıplayıp çıkarlar karşınıza. Onlarla baş etmenin tek yolu soğukkanlılıkla üzerlerine yürümeyi sürdürmektir. Bırak ateş etsinler, üzerlerine karma karışık yürümelisin. Paldır küldür diye ekledi Trim. Atlı atsız dedi amcam Toby. Allak bullak dedi Trim. Sağlı sollu diye haykırdı amcam Toby. Kan kokusu ve köpekler diye bağırdı Trim. Savaş başlamıştı. Yorick kendini güvene almak için sandalyesini kenara çekti ve bir dakikalık aradan sonra sesini ayarlayan amcam Toby konuşmasını şöyle sürdürdü. 22. Bölüm. Kral William dedi amcam Yorick'e hitaben, Soames emirlerine karşı geldi diye o kadar sinirlenmişti ki aylarca huzuruna kabul etmedi kontu. Korkarım diye onu yanıtladı Yorick. Bu evin efendisi de onbaşıya en azından kralın konta sinirlendiği kadar sinirlenecek. Ama bu durum biraz farklı diye sözünü sürdürdü. Çünkü onbaşı kont Soames'un tam karşıtı davranışta bulunmuş olduğuna göre onunla aynı cezayı hak etmediği anlaşılıyor. Dünya işlerinde genellikle bu fark edilmez. Dinamitlerim diye haykırdı amcam Toby aniden ayağa fırlayarak. Böyle bir şeye tanık olup da seyirci kalmaktansa tüm müstahkem mevkilerimi ve onlarla birlikte evimi havaya uçururum ve hep birlikte yok oluruz. Trim efendisini hafifçe ama müteşekkir olduğunu belirten bir biçimde selamladı ve bu bölüm burada biter. 23. Bölüm. O halde Yorick diye yanıtladı amcam Toby, birlikte göğüsleyeceğiz bunu ve siz de onbaşı lütfen birkaç adım geriden bizi izleyiniz. Peki ya Susanna dedi Trim, izninizle efendim, o da benim birkaç adım arkamdan izleyebilir mi bizi? Mükemmel ve bu düzen içinde davullar vurmaksızın, bayraklar dalgalandırılmaksızın amcam Toby'nin evinden Şendi malikanesine uygun adım yürüdüler. Keşke dedi Trim kapıdan içeri girerken, giyotin pencerenin yerine kiliselerdeki yağmur borularını kesseydim. Bir ara düşündüm de üstelik, yeterince boru kestin dedi Yorick. 24. Bölüm. Babamın birbirinden farklı havalarda, farklı pozlarda ne kadar çok portresini çizsek de yetmez. Ne biri ne de hepsi bir arada, okura babamın o güne dek karşı karşıya gelmediği bir durumda ne düşüneceği, ne söyleyeceği, nasıl davranacağı konusunda bir ipucu verebilir. Babamın aykırılıkları saymakla bitmez ve hangi nedenle neyi nasıl ele alacağı, orası efendim bir türlü kestirilemez. Aslında mesele babamın kendine çizdiği yolun çoğu insanınkinden çok farklı olmasından kaynaklanıyordu. Önüne çıkan her şeyi diğer insanlardan farklı algılamakta, farklı bir açıdan görmekteydi. Başka türlü söylersek nesne onun için farklı bir nesneydi. Bu yüzden de farklı değerlendirilirdi. İşte bu nedenle sevgili Jenim ve ben de çevremizdeki dünyada yer alan ıvır zıvır üzerine sonsuz tartışmalara girer dururuz. Jenny olaylara dışarıdan bakıyor, bense ona içeriden. Bu durumda dünyanın bize neler ifade ettiği konusunda nasıl anlaşabiliriz ki Jenny ile? 25. Bölüm. Bu mesele halloldu. Sadece Confucius. Bay Shandy, Çinli kanun koyucuyu değil, üyesi Esquire'i kastediyor olmalıdır, Stern'in dipnotu. Rahat etsin diye söylüyorum, zira kendisi bir hikayeyi dosdoğru anlatmakta her zaman zorluk çeker ve her şeyi birbirine karıştırdıktan sonra da ısrarla hikayesini anlatmayı sürdürür. Dilediği gibi bir ileri gider, bir geri, gene de bu yaptığının bir sapma olduğunu kabul etmez. Bunu böylece ifade ettikten sonra şimdi de bendeniz geri gitmenin keyfini yaşamak istiyorum izninizle.